Merhaba, ben Yusuf. Ninenar Tireye Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Wei Jianshan'ın Money Gains kitabı. 1970'in kesetin Asya finans krizi sonrasında Amerikan özel sermaye şirketi Newbridge Capital'ın Korea First Bank'i satın alma ve yeniden yapılandırma girişimini anlatan. İçeriden yazılmış bir finans ve iş dünyası anlatısıdır. Kitabın odağında yalnızca düşük değerli bir varlığın satın alınması yoktur. Güney Kore'nin ekonomik kırılganlığı, IMF destekli programların yarattığı toplumsal hassasiyet, bankacılık sektöründeki sorunlar ve yabancı yatırımcıya duyulan kuşku da anlaşmanın ayrılmaz parçalarıdır. Shan, sürecin başlıca mimarlarından biri olarak, büyük bir bankanın kontrolünü almak için devlet kurumları, çalışanlar, sendikalar ve büyük sanayi gruplarıyla yürütülen uzun pazarlıkları inceler. Eser, özel sermayeyi salt borç ve fiyatlama teknikleriyle açıklamak yerine operasyonel dönüşüm, siyasi meşruiyet ve güven inşasıyla birlikte ele alır. Bu yönüyle kitap, kriz yatırımı, sınır ötesi satın alma ve modern Kore iktisat tarihi kesişiminde duran ayrıntılı bir vaka çalışması niteliği taşır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak Asya finans krizi, bankacılık sorunlarını görünür hale getiren zemin. Kitabın anlaşılabilmesi için Onnotonodipdüse'de Asya finans krizi belirleyici bir arka plandır. Güney Kore, hızlı sanayileşme döneminde bankalar, devlet politikaları ve Chaebol olarak bilinen büyük holdingler arasında yakın ilişkiler kurmuştu. Kredi tahsisinde ekonomik verimlilik kadar stratejik şirketleri destekleme düşüncesi de etkiliydi. Bu düzen, büyüme yıllarında istikrar izlenimi verdi, ancak borçluluk yükseldiğinde ve piyasa güveni zayıfladığında ciddi kırılganlıklar ortaya çıktı. Korea First Bank'in sorunları da yalnızca tek bir kurumun kötü yönetimi olarak sunulmaz. Banka, zayıflayan krediler, değişen finansman koşulları ve sistem çapındaki güven bunalımının kesişiminde yer alır. Shan'ın anlatısı, kriz zamanında bir bankanın değerlemesinin bilanço kalemlerinden ibaret olmadığını gösterir. Varlıkların gerçek kalitesi, gelecekteki zarar ihtimali, kamu desteği ve ülke riskinin tamamı fiyata etkiler. Bu nedenle Newbridge'in hamlesi, herkesin fırsat gördüğü bir ortamda yapılmış sıradan bir satın alma değildir. Çok sayıda yatırımcının ülkeden sermaye çıkardığı bir dönemde, belirsizliğin içinde uzun vadeli değer arama kararıdır. Kitap, krizin hem ucuz varlıklar yarattığını, hem de bu varlıkları yönetmenin olağan dönemlerden çok daha zor olduğunu açık biçimde ortaya koyar. İkinci olarak, yabancı bir alıcının meşruiyet mücadelesi ve çok taraflı pazarlık Money Games'in en güçlü yönlerinden biri. Anlaşmanın ticari mantığı ile toplumsal kabulü arasındaki farkı göstermesidir. Korea First Bank sıradan bir şirket değil, ülkede sembolik ağırlığı bulunan büyük bir finans kuruluşuydu. Bu nedenle yabancı bir özel sermaye fonunun kontrolü devralması fiyat teklifinin ötesinde siyasi ve duygusal tepkiler doğurabilecek bir meseleydi. Newbridge, hükümetin kamu kaynaklarını koruma isteğini, çalışanların iş güvencesi kaygılarını ve yerel aktörlerin ulusal çıkar hassasiyetini aynı anda hesaba katmak zorundaydı. Kitapta anlatılan pazarlıklar, tarafların aynı hedefe sahip olmadığı koşullarda anlaşma yapmanın mantığını açıklar. Devlet, bankacılık sistemini istikrara kavuşturmak ve vergi mükelleflerinin yükünü sınırlamak ister. Yatırımcı zarar riskine karşı yeterli koruma ve yönetim yetkisi arar. Çalışanlar ise dönüşümün maliyetinin kendi üzerlerine yıkılmasından endişe eder. Bu çıkarlar arasında kazıcı bir denge kurulmazsa, imzalanmış bir sözleşmenin bile uygulanması zorlaşabilir. Shan'ın vurguladığı ders şudur: sınır ötesi yatırımlarda hukuki kontrol tek başına yeterli değildir. Yerel paydaşların anlaşmayı en azından kabul edilebilir görmesini sağlayacak ekonomik ve kurumsal düzenekler de gerekir. Üçüncü olarak, kamu payı düzenlemesiyle riskin ve getirinin paylaşılması, kitapta öne çıkan somut anlaşma unsurlarından biri. Kore hükümetine bankanın gelecekteki değer artışına katılma imkanı veren ekonomik pay düzenlemesidir. Kriz sonrasında devlet, sorunlu bankalara önemli kamu kaynakları aktarmıştı. Bu nedenle bankanın daha sonra toparlanması halinde oluşacak kazancın bütünüyle yabancı alıcıya gitmesi, kamuoyu açısından savunulması zor bir sonuç yaratabilirdi. Newbridge'in yaklaşımı, hükümetin ekonomik olarak %10 oranında yukarı yönlü potansiyele katılmasını sağlayarak bu sorunu hafifletmeye çalıştı. Bu yapı, yalnızca bir taviz veya iletişim aracı değildir. anlaşmanın siyasi sürdürülebilirliğini güçlendiren bir çıkar uyumu mekanizmasıdır. Kamu tarafı, bankanın iyileşmesinden sadece dolaylı olarak değil, doğrudan da fayda görebileceği için dönüşümün başarılı olmasına daha güçlü biçimde bağlanır. Yatırımcı açısından ise yönetim kontrolü ve gerekli yeniden yapılanma yetkileri korunurken işlemin meşruiyeti artar. Kitap, bu örnek üzerinden karmaşık işlemlerde fiyatın tek pazarlık değişkeni olmadığını anlatır. Getirinin kimler arasında, hangi koşullarla ve hangi zaman ufkunda paylaşılacağı da belirleyicidir. Özellikle kamu desteğiyle ayakta kalmış kurumlarda yatırımın toplumsal faydasını görünür kılmak, ticari getirinin korunması kadar önem taşır. Dördüncü olarak, özel sermayede değer yaratmak, finansal mühendislikten daha fazlasıdır. Şan, Newbridge'in başarısını yalnızca krizin dibinde ucuza alım yapmasına bağlamaz. Kitabın temel savlarından biri, sorunlu bir bankada gerçek değerin ancak işleyiş değiştirildiğinde ortaya çıkacağıdır. Korea First Bank'in yeniden kurulması. Daha modern bir bankacılık anlayışı, daha güçlü yönetim disiplini ve sorunlu kredilere daha gerçekçi yaklaşım gerektiriyordu. Bu bakış, özel sermaye hakkındaki yaygın indirgemeci görüşten ayrılır. Kitapta özel sermaye, yalnızca hisseleri alıp uygun zamanda satan bir sermaye sahibi olarak değil, kurumun karar alma yapısına ve çalışma biçimine müdahale eden bir dönüşüm yatırımcısı olarak ele alınır. Elbette maliyet kontrolü ve risk yönetimi gibi zor kararlar bu sürecin parçasıdır. Ancak amaç, bankayı geçici biçimde makyajlamak değil, uzun vadede rekabet edebilecek bir kurum haline getirmektir. Bu ayrım önemlidir çünkü bankacılıkta güven, insan kaynağı, kredi süreçleri ve kurumsal itibar birbirine bağlıdır. Bilançoda hızlı bir iyileşme görünse bile, bu unsurlar düzelmezse dönüşüm kalıcı olmayabilir. Şan'ın vaka anlatısı, yatırımcı getirisinin çalışanlar, müşteriler, sektör ve vergi mükellefleri için yaratılan sonuçlardan tamamen ayrı düşünülemeyeceğini savunur. İyi tasarlanmış bir yeniden yapılandırmanın ortak fayda üretebileceği fikrini sınar. Son olarak sinyal etkisi. Sabır ve çıkış aşamasına kadar uygulama disiplini, money games. Finansal piyasalarda algının ve sinyal vermenin somut işlemler kadar etkili olabileceğini vurgular. Kriz ortamında yatırımcılar yalnızca gerçekleşmiş zararlara bakmaz, diğer aktörlerin niyetlerini de izler. Devletin bankayı destekleme iradesi, alıcının uzun vadeli bağlılığı ve yönetimin dönüşüm kararlılığı, piyasa güvenini etkileyen sinyallerdir. Şan'ın anlatısında bu unsur, pazarlık taktiklerinden bağımsız değildir. Bir tarafın hangi koşullarda geri adım atmayacağını veya hangi riski üstlenmeye hazır olduğunu göstermesi, karşı tarafın hesaplarını değiştirebilir. Ancak kitap, sinyal vermeyi boş bir iletişim oyunu gibi ele almaz. İnandırıcı sinyalin arkasında sermaye taahhüdü, hukuki düzenleme ve uygulama kapasitesi bulunmalıdır. Ayrıca anlaşmanın kapanışı, hikayenin sonu değildir. Bankanın dönüştürülmesi, performansının kanıtlanması ve nihayet uygun koşullarda satılması, yatırım tezinin birbirine bağlı aşamalarıdır. Korea First Bank'in daha sonra Standard Chartered'e satışına uzanan süreç, ilk alım fiyatının tek başına başarı ölçütü olmadığını gösterir. Başarı, belirsizlik altında doğru korumaları oluşturmak, dönüşümü sürdürmek ve çıkışı rekabetçi koşullarda gerçekleştirmekle ilgilidir. Bu nedenle eser, büyük satın almalarda sabrın, zamanlamanın ve uygulama disiplininin pazarlık becerisi kadar önemli olduğunu ortaya koyar. Sonuç olarak, Money Games, özel sermaye, yatırım bankacılığı, yeniden yapılandırma ve uluslararası şirket satın almalarıyla ilgilenen okurlar için özellikle yararlıdır. Asya finans krizi üzerine çalışan iktisat, siyaset bilimi ve yakın dönem Kore tarihi okurları da kitapta. Makroekonomik çalkantının kurumlar ve karar vericiler üzerindeki etkisini somut bir vaka üzerinden inceleme olanağı bulur. Kamu politikası alanındaki okuyucu için temel katkısı, devlet desteği almış, bir kurumun yabancı yatırımcıya devrinde meşruiyet. Risk paylaşımı ve vergi mükellefi çıkarlarının nasıl dengelenebileceğini göstermesidir. Profesyonel yatırımcılar açısından kitap, düşük fiyatlı alımın tek başına yatırım tezi olmadığını hatırlatır. Varlık kalitesi, düzenleyici ilişkiler, yönetim yetkisi, çalışanlarla ilişki ve çıkış koşulları birlikte değerlendirilmelidir. Kitabı benzer iş dünyası anlatılarından ayıran taraf, anlatıcının işlemin merkezindeki isimlerden biri olmasıdır. Bu yakınlık, pazarlıkların teknik ve siyasi boyutlarını genel bir ders kitabının sağlayamayacağı ayrıntıyla görünür kılar. Bununla birlikte eser, yalnızca bir zafer hikayesi olarak okunmamalıdır. Krizde fırsat aramanın, yüksek belirsizlik, kamuoyu baskısı ve uzun uygulama sorumluluğu taşıdığını da gösterir. Finans kitaplarında sık rastlanan soyut yatırım ilkelerini, Corey'nin kendine özgü kurumsal ve tarihsel koşullarına bağlaması. Money Games'i hem öğretici hem de türü içinde ayırt edici bir çalışma haline getirir. Destek olmak isterseniz, Wei Jian Shan kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.